Ayrım 41.
İstanbul ile Anadolu arasında pazarlık. Damat Ferit Paşa'nın istifası üzerine padişah yeni kabineyi Tevfik Paşa'ya kurdurmak istemişti. Fakat ihtiyar politikacı ben ikinci defaya kalayım diyerek sadaleti kabul etmedi. Kurulacak kabine ihtilalin karşısında bocalamaya mahkumdu. Eğer ihtilale sert davranacak ise Ferit Paşa kabinesinin akıbetine uğramaktan kurtulamazdı. Böyle yapmayıp da ihtilal ile uzlaşma yoluna gidecekse harcanmış olacaktı. Padişah Ali Rıza Paşa'yı çağırıp sadaleti ona teklif etti. Ali Rıza Paşa da sadrazamlık bu sırada benim yapabileceğim şey değildir diye reddetmek istedi. Fakat bir taraftan padişahın diğer taraftan Tevfik Paşa'nın ısrarı ile teklifi kabul etti. Kabineyi kuracak adam belli olduktan sonra padişah Mabey'in başkatibine şöyle demişti. Dipnot: Ali Fuat Türk geldi, görüp işittiklerim, sayfa 254. Bu hülleci bir kabine olacak. Tevfik Paşa son fişeğimizdir. Onu geleceğe saklamalıyız. Samimiyetsizlik bu noktada başlıyordu. Hükümet merkezinden ayrılmış bulunan Anadolu'nun tekrar efendisi olabilmek için hülle gibi gülünç bir oyuna lüzum görülmüştü. Fakat Mustafa Kemal Paşa bu oyundan kârlı çıktı. Hülleci kabineden taviz koparıncaya kadar tedbirlerini devam ettirerek padişahın hesabını bozmayı bildi. 2 Ekim'de Ali Rıza Paşa'nın başkanlığında kurulan yeni kabinede Mersinli Cemal Paşa Harbiye Nazırı, damat Mehmet Şerif Paşa da Dahiliye Nazırı olmuştu. O günün şartlarına göre diğer nezaretlerin yapacak pek önemli işleri yoktu. Hem İstanbul'un hem Anadolu'nun önemli üzerinde durdukları harbiye ve dahiliye nezaretleriydi. Ali Rıza Paşa kabinesindeki bu nezaretleri işgal eden kişiler, Ferit Paşa kabinesinin harbiye ve dahiliye nazırları ile kıyas edilemeyecek kadar yeterliydiler. Mersin'de Cemal Paşa Kuvayi Milliye taraftarı, vatansever bir askerdi. Konya'da 2. Ordu müfettişiyken Mustafa Kemal Paşa ile Milli Kurtuluş davasında fikir ve işbirliği yapmış fakat Amasya kararlarına aykırı olarak İstanbul'a gitmişti. Tekrar Anadolu'ya geçmeyi düşünmüş, her nedense bunu yapamamıştı. Bu defa harbiye nezaretine getirilmekle milli harekete faydalı olmak şansını elde etmiş bulunuyordu. Kendisi Kuvayi Milliye'nin kabinede temsilcisi sayılacaktı. Mustafa Kemal Paşa İstanbul'da bir gazeteciye yazdığı telgrafta şöyle diyordu: Abuk Paşa'yı bilmiyoruz fakat Cemal Paşa'dan milli teşkilatımızın delegesi olmaktan başka bir şey beklemeyiz. Dipnot, Nutuk, sayfa 212. Cemal Paşa, Mustafa Kemal Paşa'ya yazdığı bir telgrafta, heyeti temsiliyenin murahası sıfatıyla ve bütün samimi ve hürmetkar bir his ile arz ediyorum ki, diyordu. Anadolu'nun hükümetle teması bu sebeple daima Harbiye Nazırı Cemal Paşa kanaliyle olmuştur. Dahiliye Nazırı Mehmet Şerif Paşa ise, mülkiye mezunu, iyi yetişmiş, ilmi eserleri ve tercümeleriyle de tanınmış muktedir bir devlet adamıydı. Sultan Abdülaziz'in kızı ile evlenerek saraya damat olmuştu. Milli akıma Ali Kemal ve Adil Beyler gibi hiyanet edemezdi. Fakat sarayla olan ailevi bağı ve kabine arkadaşı Cemal Paşa'nın ifadesiyle hükümetçilik hissinin galip oluşu yüzünden Anadolu ihtilalini değeri kadar anlayamamış ve Mustafa Kemal Paşa'nın hiyanetle vasıflandırdığı bir takım olumsuz işler yapmıştır. Kabine üyeleri arasında sadrazam ve harbiye nazırından başka üç asker daha vardı. Bahriye Nazırı Salih Paşa, Nafiye Nazırı Abuk Ahmet Paşa, Ticaret ve Ziraat Nazırı Hadi Paşa. Bu üç nazır da milli harekata karşı anlayış gösteren vatansever ve dürüst insanlardı. Kendi nezaretleri içinde bir şey yapamazlardı fakat kabinenin genel politikasında elbette olumlu etkileri olacaktı. Yeni kabinenin kuruluşu münasebetiyle okunan Hatt-ı Hümayun'da padişah şöyle diyordu: Bir süreden beri kamuoyunda meydana çıkan ve yanlış anlamalar nedeniyle artan huzursuzluğun giderilmesi, memlekette huzur ve güvenin sağlanması için kanunlara uygun şekilde seçimlerin yapılmasına kesin olarak karar vermiş bulunuyoruz. Maltubu katimizdir. Gerçekte padişah ve matlubu katisi sadece memleket dahilinde sükun ve intizamın temini ve fakat seçimlerin bir an evvel yapılarak Nebusan Meclisi'nin toplanması da ihtilalin matlubu katisi idi. Seçimlerin yapılmasına dair olan hüküm yeni kabinenin arzusu ile Hatt-ı Hümayun'a konulmuştu. Erzurum Kongresi'nden beri meclisin toplanması için çeşitli şekillerde ileri sürülen milli istek bu suretle yeni hükümetin programına girmiş ve padişahın kesin istediği ilan edilmiş bulunuyordu. Hükümetin ilk işi Anadolu ile temasa geçip bir anlaşmaya varmaktı. Mustafa Kemal Paşa'nın düşüncesi ise Ferit Paşa hükümetini devirmek suretiyle elde edilen başarıdan azami istifadeyi sağlamak için hemen yeni hükümete şartlarını bildirip kabulüne çalışmaktı. Ali Rıza Paşa hükümetinin kurulduğundan Mustafa Kemal Paşa'yı telgraf memurları aynı gün haberdar etmişlerdi. Paşa hemen hükümette temas aradı. ve gayet müstaceldir kaydıyla bir cümle vilayetler ve müstakil livalar heyeti merkeziyelerine, belediye riyasetlerine, müdafaa hukuk cemiyeti riyasetlerine hükümet değişikliğini telgrafla tamim etti. Memlekette çok acele olarak duyurulan bu sonuç, Mustafa Kemal Paşa'nın itibarını birdenbire artıracak, ihtilali hızla kuvvetlendirecek ölçüde önemliydi. Sivas'ta oturup padişahın İstanbul'daki hükümetini telgraf tellerini kullanarak devirmek ancak kuvvetli bir ihtilal hareketinin başarabileceği bir işti. Mustafa Kemal Paşa bunun herkes tarafından bir an önce öğrenilmesini istiyordu. 3 Ekim'den itibaren ihtilal iktidar anlaşma şartlarını karşılıklı olarak birbirlerine bildirmeye başladılar. 1. Hükümet Erzurum ve Sivas kongrelerinde kabul edilen esaslara riayetkar olmalıdır. 2. Milli Meclis toplanıp fiili murakabe başlayıncaya kadar hükümet hiçbir resmi ve kat'i taahhüte girişmemelidir. 3. Barış konferansına tayin olunacak delegeler heyeti temsiliyenin güvenebileceği kimselerden seçilmelidir. 4. Milletin yek vücut olup sükun içinde meşru haklarını müdafaaya çalıştığını, memlekette asayişsizlik diye bir şey olmadığını, milli hareketin tamamıyla haklı ve meşru olduğunu hükümet bir bildiri ile ilan etmelidir. 5. Hükümetin yayınlayacağı bildiriyi yayınlamadan önce görmeliyiz. 6. Konya valisi Cemal, Elazığ valisi Ali Galip, Malatya mutasarrıfı Halil Beyler ve bunlar gibi ihanetleri sabit olmuş ileri gelen memurlar mahkemeye verilerek cezalandırılmalıdır. 7. Trabzon valisi Galip, Kastamonu sabık valileri İbrahim ve Ali Rıza Beyler, Ankara valisi Muhittin Paşa ve bunlar gibi milli harekete engel olan ve hiyanet eden valiler devlet hizmetinde bir daha kullanılmamalıdır. 8. İski nazırlardan Ali Kemal ve Adil Beyler, Süleyman Şefik Paşa, meclis açıldığında divan-ı aliye verilmeli ve o zamana kadar bir yere kaçmalarına engel olunmalıdır. 9. Posta ve Telgraf Umum Müdürü Refik Halit Bey derhal tevkif edilerek mahkemeye verilmelidir. 10. Gerek İstanbul'da gerekse Taşra'da milli harekete katıldıktan veya bu eğilimde göründükleri için haklarında eski hükümet tarafından başlatılmış olan kovuşturma ve baskılar durdurulmalıdır. 11. Milli harekete yardım ettiklerinden dolayı azledilenler memuriyetlerine iade olunmalıdır. Bu arada Reşit Paşa Sivas valiliğinde bırakılmalı, eski Bitlis valisi Masar Müfit ve eski Van valisi Haydar Beyler boş vilayetlere tayin edilmelidir. 12. Polis Umum Müdürlüğüne Tümen Kumandanı Kemal Bey, dipnot Kemalettin Sami Paşa tayin edilmelidir. 13. İade-i rütbe suretiyle vazife verilen asker emeklileri derhal asıllarına irca olunmalı ve mühim askeri makamlar ehil ellere bırakılmalıdır. 14. Ali Fuat Paşa'nın yerine tayin edilen Hamdi Paşa ve 12. Kolordu'ya tayin edilen Sait Paşa asıllarına irca olunmalıdır. 15. Ali Fuat Paşa hakkındaki azil kararı iptal edilerek tekrar 20. Kolordu Kumandanlığı'na, istifaya mecbur edilen Albay Refet Bey Konya'daki 12. Kolordu Kumandanlığı'na tayin edilmelidir. 16. Galatalı Albay Şevket Bey'in ve Yusuf İzzet Paşa'nın bir İstanbul muhafızlığına, diğeri İstanbul'daki 25. Kolordu Kumandanlığı'na olmak üzere tayinleri yapılmalıdır. 17. Genelkurmay Başkanlığı'na ya Cevat Paşa veya Fevzi Paşa, dipnot Fevzi Çakmak, getirilmeli ve Harbiye Nezareti Müsteşarlığı'na Albay İsmet Bey, dipnot İsmet İnönü, tayin edilmelidir. 18. İlk fırsatta ordu müfettişlikleri ihya edilerek Doğu Anadolu'daki kolordular, 12. kolorduda dahil olduğu halde Kazım Karabekir Paşa'ya ve Batı Anadolu'daki kolordular, İstanbul ve Edirne'de dahil olduğu halde Ali Fuat Paşa emrine verilmeli ve şimdilik iki müfettişlikle yetinilmelidir. 19. Basına yabancılar tarafından konulan sansürün kaldırılmasına çalışılmalıdır. Bunların hepsini hükümetle anlaşmanın şartları olarak kabul etmeye imkan yoktu. Bazıları dilek, bir kısmı da tavsiye niteliğindeydi. Zaten tamamı bir defada ve bizzat Mustafa Kemal Paşa tarafından bildirilmemişti. Mustafa Kemal Paşa gerçekleşmesini istediği hususların birçoğunu ya sadrazama veya harbiye nazına çekilecek telgraf sureti şeklinde ve ilgisine göre kumandanlara ya da mülki amirlere bildirmiş ve İstanbul'a duyurulmasını bu suretle sağlamıştır. Kendi imzasıyla ve heyeti temsili adına yazdığı telgraflarda esası ait hususları sadrazama, teferruat sayılacak hususları da heyeti temsiliyenin kabinedeki murahası rolünü ifa eden Harbiye Nazırı Cemal Paşa'ya bildirmiştir. Çeşitli imzalarla değişik günlerde sadrazama veya Harbiye Nazırı'na Anadolu'dan yazılan telgraflarda ihtilalin şartları, istekleri ve dilekleri yukarıda belirtildiği şekilde bildirilmiş oluyordu. Kolayca tahmin edileceği gibi yeni hükümet gayet güç bir mesele ile karşı karşıya kalmış idi. Anlaşmak için onun da karşı teklifleri ve şartları vardı. Fakat Ferit Paşa kabinesi zamanında kopmuş olan ipleri bağlarken hükümet haysiyetinden fazlaca fedakarlık etmemek gerekiyordu. Bu ise gayet ince bir politika ile sağlanabilirdi. İhtilale hem bu memlekette bir hükümet olduğunu kabul ettirmek hem de anlaşmak nasıl mümkün olacaktı? Öyle garip bir durum meydana gelmişti ki ihtilalin şartları onu tatmin edecek ölçüde kabul edilmezse yeni kabinenin teşekkül şekli ve sebebi anlamsız kalacak, fakat aksi takdirde Türkiye'de ya hükümet olmadığına veya iki hükümet bulunduğuna hükmetmek icap edecekti. Ali Rıza Paşa kabinesi bu sebeple ilk zamanda tereddütlü ve çekingen davrandı. Ekim'de Sivas'a gelen ve hükümet tarafından yazıldığı anlaşılan birinci telgrafta adres olmadığı gibi imza da yoktu. Bundan sonra da pek azı sadaret makamından ve çoğu Harbiye Nazırı Cemal Paşa'dan olmak üzere Mustafa Kemal Paşa'ya birçok telgraf geldi ki hepsinden çıkan sonuç şu noktalarda toplanıyordu. 1. Yeni hükümet görevini hakkıyla idrak etmektedir. 2. Seçim yapılacak ve Milli Meclis toplanacaktır. 3. Milletin kararını almadan milletin mukadderatı hakkında hükümet karar almayacak ve hiçbir resmi ve kat'i taahhüde girmeyecektir. 4. Mütareke tarihindeki sınırlar içinde ve Wilson prensiplerine göre memleketin bütünlüğünün sağlanmasına çalışılacak ve vatanın parçalanmasına engel olunacaktır. 5. Sulh konferansına gönderilecek delegeler istediğiniz efsafta olacaktır. 6. Herkes kanun hükümlerine uymalıdır. Aksi hareketleri önlemek ve ortadan kaldırmak hükümetin başlıca isteği ve kararıdır. 7. El koyduğunuz resmi daireleri boşaltmalısınız. 8. Hükümet muamelatına koyduğunuz kayıtları kaldırmalı ve hükümet otoritesine saygılı olmalısınız. 9. Yabancı devletlerle siyasi ilişkilere girişmemelisiniz. 10. Mebus seçiminde halkın hürriyetine müdahale etmemelisiniz. 11. Kabine sizinle fikir birliği halindedir ve milli iradenin hakimiyetini kabul etmektedir. 12. Mağdur valilerin vaziyetini düzeltmeyi ve ordunun şeref ve intizamını iade etmeyi taahhüt ederiz. 13. Devletin dışarıya karşı şeref ve haysiyetini kurtarmak için hükümet, milli iradeye ve heyet-i temsiliyeye istinad edecektir. 14. Esasla mutabıkız, teferruat üzerinde ısrar etmemelisiniz. 15. Padişaha yazacağınız maruzatı ve yayınlayacağınız bildiriyi önceden görmemiz lazımdır. 16. İttihatçılıkla ilişkiniz bulunmadığını ilan ediniz. 17. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Harbi'ne karışmasının doğru olmadığını ve suçluları hakkında isim göstererek yayında bulununuz. 18. Harp içinde yapılan her nevi cinayet faillerinin cezadan kurtulamayacaklarını açıklayınız. 19. Seçimlerin serbest yapılacağını ilan ediniz. 20. Meclis mutlaka İstanbul'da toplanmalıdır. 21. Hükümet işlerine hiçbir kimse hiçbir surette karışmamalıdır. 22. Kuvayi Milliye ruhuyla mütehassıs olmayan memurların kodomanları adeta işgal ordularını istinat etmişlerdir. Bunların tedziyeleri cihetine gitmek hükümeti müşkül duruma sokar. 23. Eski kabine erkanının derhal cezalandırılmasına imkan yoktur. Kanunu deliller bularak usulü dairesinde haklarında muameleye girişilebilir. 24. Devletin iç ve dış işleri katiyen ortak kabul etmez. Çeşitli meselelerin taraftarlar arasında pazarlık konusu yapıldığı yukarıya çıkardığımız özetten anlaşılmaktadır. Görüşmeler devam ettiği sürece gerek hükümet ve gerekse ihtilal birbirine karşı hem saygılı hem temkinli davranmaya dikkat etmişlerdir. İhtilalin en büyük kazancı daha müzakerelerin başında kendisini belli etmiş oluyordu. Bu kazanç ihtilalin hükümet tarafından tanınmasıydı. Fakat Mustafa Kemal Paşa yine de ihtiyatlı hareketi elden bırakmıyordu. Anadolu'daki bütün resmi makamları hükümetle yapılmakta olan görüşmelerden sık sık haberdar ediyor ve şu kesin talimatı ekliyordu. Hükümet ile millet arasında anlaşma olduğu genelge ile tebliğ edilinceye kadar eskiden olduğu gibi resmi muhaberatın kesik bulundurulması lüzumu heyet-i temsiliye kararı ile tebliğ olunur. Ekim'in ilk haftası içinde bu hususu 4-5 defa tamim etti. Bu arada prensip meseleleri üzerinde anlaşma hasıl olduğundan 7 Ekim'de heyet-i temsiliye namına Mustafa Kemal imzasıyla yapılan bildiride şöyle deniyordu. Ali Rıza Paşa Hazretleri Başkanlığında teşekkül eden yeni vekiller heyeti tarafından milli emellerimizin meşruluğu ve Kuvayi Milliye'nin hakimiyeti esasları kabul edilerek milletle hükümet arasında tam bir anlaşma oldu. Bu anlaşmaya dayanarak bugünden itibaren bütün milli teşkilat ve heyeti temsiliyemiz her iki tarafça müşterek ve bütün milletçe arzulanan fikirlerin sağlanmasında milli emellerimizin elde edilmesinde yeni vekiller heyetine yardımcı olacak ve resmi haberleşme üzerine konan yasak kaldırılacaktır. Bu vazifenin yerine getirilmesinde teşkilatımız hiçbir kimse tarafından hükümetin vazifelerine ve kanun icraatına karşı bir müdahaleye asla meydan vermeyecektir. Buna rağmen hükümetin teferruat saydığı fakat ihtilalin önem üzerinde durduğu teklifleri hakkında anlaşmaya varmak mümkün olmuyordu. Hükümet gibi bütün kamuoyu ve basında ihtilalin varlığını kabul etmiş ve iki tarafın anlaşma çabasıyla ciddi olarak ilgilenmeye başlamıştı. İstanbul basınında Anadolu hareketine ilk olarak geniş ölçüde yer veriliyordu. Zihinleri kurcalayan meseleleri çözmek, basın müvessilleri harekete geçtiler ve Mustafa Kemal Paşa ile temas aradılar. Böylece Mustafa Kemal Paşa'nın adı her yerde duyulmuş ve Paşa ihtilalin lideri olarak tanınmış oluyordu.
Ayrım sonu.